52 yaşındayım. 3 yıl önce emekli oldum. Devlet Demiryolları'nda 30 yıl çalıştım. Babam da demiryolcuydu. Babadan çocuğa biçiminde olabilir. Ne zaman? 80 darbesinin hemen sonrasında sivil yaşama geçildiği dönemde işe girdim. 30 yıl kesintisiz Devlet Demiryolları'nda çalıştım. 3 yıl önce de emekli oldum. Evlenmedim. Çocuğum yok. Şu anda evlat edindiğim bir kız çocuğum var. Şimdi ben siyaset konuşulan bir evde büyüdüm. Ailem işte mesela dedem falan Adana'da CHP'nin örgütleyicisi olan, yani örgütçü bir ailede büyüdüm. Babam da demiryollarında derneklerde, o dönemde dernekler vardı ve derneklerde faaliyet gösteren birisiydi. Dolayısıyla bana yabancı değildi örgütlenmek. Sendikalaşma sürecinde demiryollarında iki ayrı sendika vardı. İşte limanlarda vardı, devlet hava meydanlarında vardı. Öncelikle demiryollarındaki iki sendika birleşti. Ondan daha öncesinde, birleşmeden önce bir tanesine üyeydim. Sonra birleşme sürecinden sonra zaten hepimiz aynı sendikaya üye olduk. İşte limanlar da dahil oldu, devlet hava meydanlarında dahil oldu. Neden üye oldum diye hiç düşünmedim. Zaten üye olmak gerekiyordu. Yani örgütlü olmak gerektiğine inanan birisiyim. Yaşamın her alanında örgütlü olmak gerektiğine inanan birisiyim. Örgütlü olmak insanın hem kendine hem çevresine, bulunduğu ortama güvenmesini sağlıyor. Ben hep Adana'da yaşadım. Yerel yönetim olarak, yani sendikanın yereli olarak Adana'da görev aldım. Önceleri temsilcilik şeklinde oldu. Temsilci olmasan bile bir şekilde sendikanın temsilcisi gibi oluyorsun. Çünkü aktivistsin. Sınıf bilincin var. O nedenle işte zaten bizim gibi insanlar çevresindekiler üzerinde de etki yaratan kişilerdir. Hiç tevazu göstermeyeceğim. Bizler işini iyi yapan insanlarız. Yani çalıştığı yerdeki işlerini de iyi yapan insanlarız. Mesela siyaseten farklı olan amirler bile olsa işimizi iyi yaptığımız için bize son derecede güvenle bakarlar, güvenirler ve işleri teslim ederler. Dolayısıyla çevredeki arkadaşların da bakış açısı aynıdır. Bu yüzden temsilci olmasanız bile bir şekilde örgütlemenin içinde oluyorsunuz. O temsilcilik falan sonradan oluşan, hani tırnak içerisinde söylüyorum, resmi sıfatlar oluyor. Temsilcilik, ondan sonra şube yöneticiliği, şube başkanlığı da yaptım. Tarihi tam hatırlayamayacağım. Yalnız 2000'li yıllarda, 2000'li ilk yarısı olabilir. İlk yarısında, evet ilk yarısında. 2000 ile 2010 arası. Ama onun öncesinde 90'lı yıllarda temsilcilikler var. İşte aktif üyelik var. Eylemlerde hep beraber olmak var. O dönemde de işte 2000'lere geldiğimiz zamanda da şube yöneticiliği, şube başkanlığı yaptım. Daha sonra Genel Merkez Kadın Komisyonu'nda görev aldım. Genel Merkez adına Ankara'daki kadın toplantılarına katıldım. O aktivitele sendikam adına katkı koymaya çalıştım. En son Genel Merkez Denetleme Kurulu, BTS'nin, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın denetleme kurulu üyesiydim. O genel kurulda, hatta denetleme kurulu raporunu okuduktan sonra arkadaşlarıma da veda ettim. Sadece sendika üyeliği olarak veda ettim. Yoksa arkadaşlarla ilişkilerimiz sürüyor, devam ediyor. Görüşüyoruz, hepsiyle görüşüyoruz. Hatta geçen genel kurula katılamadım ama bir dahaki genel kurula davet ederlerse gideceğim. Çünkü yoldaşlık farklı bir duygu. O görev aldığım dönemlerde tüm Ankara yürüyüşlerine katıldım. Tabii ki kurultaylara da katıldım. Benim için unutulmayacak bir grev örgütlemesi vardı Adana'da. Ben Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gitmiştim. Yönetim kurulu üyesiydim. Ankara'ya gitmiştim ama Başkanlar Kurulu'na. O dönemde Devlet Demiryolları'ndaki çalışanların tasarruf teşvik fonunda biriken paralar ödenmiyordu veya çok az çıkıyordu. Onunla ilgili olarak Adana'da, ben Ankara'dayken Adana'da bir toplantı yapılmış. Tüm dernekler, sendikalar bir araya gelmişler. Oraya haber geldi. Ankara'ya haber geldi. Onunla ilgili olarak. Aynı gece ben Adana'ya döndüm. Ertesi günkü toplantıya katıldım. Ve grev kararı çıktı. O toplantıdan grev kararı çıktı. Aynı zamanda bizim rayda yürüyüşümüz var. BTS'nin rayda yürüyüşü var. Diğer yönetim kurulundaki arkadaşların çoğu grevden hemen sonra rayda yürüyüşe katılacaklar. Ve biz grevi örgütledik. Trenler o gece 12 itibariyle duracak. 15 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam. Hep bizim üyemiz olan arkadaşlar yazıldılar ilk depodan çıkacak trene. Bizim Adana'daki demiryollarındaki trenlerin çıkış yeri vardır. Servis depo. Trenler servise hazırlanır, oradan çıkar. Ve grevin örgütlendiği yer orasıdır. Oradaki makas kulübesidir. Makas başında gece grev örgütle trenler durduğundan emin olacağım. Ondan sonra rahat edeceğim. Ve makas başındaki tek kadın benim. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Diğer arkadaşlar istasyonlarla görüşüyorlar. İşte bir şekilde hepimiz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Benim orada olduğumu farkında olmayan bir makinist arkadaşımız, çok sevdiğim bir arkadaşım, şöyle söylüyordu. Bizim karılar evde fosur fosur uyuyor, bu kadın burada grev örgütlüyor. Karışık duygulardı. Yani bunu duyduğunda hissettiklerim karışık duygulardı. Doğru bir şey yaptığımı düşündüm. Hiçbir zaman doğru yaptığımdan kuşkum olmadı zaten. İki, arkadaşlarımın ne kadar saygıyla baktığını gördüm. Üç, kendi eşini değersizleştirmesi beni rahatsız etti bakış açısı olarak. Bu tip duygular yaşadım, bu tip şeyler yaşadım. O grev çok başarılı oldu o gün. Ertesi gün genel müdürlük tamam ödenecek dedi. Ödenecek tasarruf teşvik paralarınız ödenecek sözünü aldık. Grev kesildi. Ertesi gün saat 1 gibi falan grev durduruldu. Ama ertesi gün ödeme yapılacağına dair söz verildi. Arkadaşlar bu arada rayda yürüyüş eylemine devam ettiler. Biz iki şube yöneticisi olarak kaldık Adana'da. Fakat ödenmeyince, genel müdürlük sözünü tutmayınca faal personel, yani tren personeli toplandı. İşletmeye yürüdüler. Biz de o zamanın işte Türk Ulaşım Sen'in şube başkanı biz. Fakat Türk Ulaşım Sen kesinlikle karşı, greve karşı. Yerelin baskısına dayanamayarak Türk Ulaşım Sen şubesi grev kararına katılmak zorunda kaldı. Onun derdi bir basın açıklamasıyla geçiştirmekti. Tabii oradaki şube yöneticisi arkadaşları, yani tenzih ediyorum, iyi niyetlerinden kuşkum yoktu da. O zaman bölge müdürü, o dönemin bölge müdürü bizi yukarıya çağırdı. Sendika ve dernek yöneticileri yukarıya gelsin dedi. Yukarıya çıktık. Diğer arkadaşlar aşağıda bekliyor. Yine tek kadındım. Bölge müdürü dedi ki ben kendim size söz veriyorum. Ödeme yapılacak. Aşağıdakileri iş yerlerine gönderin. O zaman dedim müdür bey, bu sizin sözünüzle olacak bir şey değildir. Yazılı bir belge olması gerekiyor. Yoksa aşağıdaki arkadaşlarımız burayı terk etmez. Ben de onlara terk edin diyemem. Bölge müdürü işte ben söz veriyorum falan dedi. Biz de hayır dedik. Eğer ödeme emri bugün gelmezse gece 0'da tekrar başlıyoruz iş bırakmaya. Ondan sonra çıkar, ben oradayken tesadüf bir gazeteci aradı. Cep telefonumdan, diğer arkadaşları olmayınca gazeteci aradı. İşte bu gece tekrar greve gidiyormuşsunuz falan diye. O gazetecinin araması da o kadar yerinde oldu ki. Tam bölge müdürüyle karşılıklı otururken. İşte ben konuştum. Şu anda bölge gazeteciyle konuşurken şu anda bölge müdürüyle görüşmedeyiz. Eğer genel müdürlükten ödeme emri gelmezse 0'da tekrar biz greve başlıyoruz dedim gazeteciye telefondayken. Bölge müdürü tabii ki benim o konuşmamdan sonra durumun ciddiyetini anladı. Herkes çıkıyordu. En son ben kaldım. Bölge müdürü beni çağırdı. Dedi ki sen istersen yaparsın. İstersen bunları iş yerlerine gönderirsin. Ben de aynen şöyle söyledim. Varsayalım ki ben öyle bir niyet içerisinde olsam bile, varsayalım ki asla değil, aşağıdakilere söylesem bile, gördünüz gazeteciyle konuştum dedim. Onun üzerine zaten biz daha işletmeden ayrılmadan telefon geldi ki faks geldi diye. Gittik hemen faksın başında faksı aldık ödeme emriyle ilgili. Türk Ulaşım senin şube başkanı beni sarıldı öptü. Çünkü onun da onurunu kurtarmış olduk biz. Genel müdür, genel merkeze onu reddetti. Hemen olağanüstüne gittiler ve Adana'da onu yönetimden indirdiler ondan sonra. Başarılı bir grev onlarda yönetim değişikliğine sebep oldu. Olumsuz etkiledi. Bu benim için çok önemli bir sınavdı. Çok şey öğrendim. Dayanışma, yoldaşlık, hakkını savunma, inandığının peşinden gitme. Gerekirse o anda can verebiliyorsun. Mesela bölge müdürünün tehdidi vardı. Sizi emniyete teslim etmek zorunda kalabilirim diye. Yani greve gittiğinizde oraya polis gelir sizi teslim etmek zorunda kalabilirim diye. İnan oradaki birçok erkek vardı. Cevap veren sadece bendim. Bu kendimi övmek için değil, asla değil. İnanmışlıkla ilgili bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Siz teslim etmeseniz de bizim şube yönetim kurulu defterinde imzalarımız var. Zaten bizim sorumluluğumuz var. Onlar gelir bizi bulur, almak isterlerse alırlar. Biz bu paranın ödenmesini istiyoruz diye net bir tavır koydum. Bu örgüte olan güvenle de ilgiliydi. Çünkü biliyorsun örgütün arkanda. Senin başına bir şey gelse Türkiye'de, tüm Türkiye'deki BTS ayağa kalkar. Nasıl orada birilerinin başına bir şey gelince biz ayağa kalkıyorsak, bu müthiş bir güven duygusu. İnsan psikolojisine de çok olumlu etkisi oluyor. Şimdi ilk başlarda sendikal hareket ilk gelişirken iş yerinde amirler tabii ki şey gibi düşünün, el yordamıyla yaratıyoruz memur sendikasını o dönemde. İş yerindeki amir konumundaki insanlar idari soruşturmaları bize hep tehdit unsuru olarak kullanmaya çalıştılar. Ancak bizim işte biraz evvelki söylediğim gibi güvenle ilgili, kendi örgütüne güvenle ilgili, yaptığı şeye inanmakla ilgili olarak dik duruşumuz bir süre sonra onları caydırdı. Onlar artık idari soruşturmaların bizim üzerimizde tehdit unsuru olamayacağının farkına vardılar. Bu süreçte tabii ki bizim teknik olarak hukuki sendikalarımızın genel merkezlerinin veya hukuk baroların veya işte ilerici hukukçuların bizlerle ilgili memur sendikası ile ilgili özellikle KESK'ten doğru birçok araştırmaları oldu. Biz hukuki olarak nelerin sahibi olduğumuzu bu dönemlerde öğrendik. Basın açıklamasının suç olmadığını. Mesela bunu hep biliyorduk. İşte uluslararası sözleşmelerden dolayı, ILO'dan doğru grevin suç olmadığını ve biz bunları hep anlatmaya çalıştık. Bütün bunları görünce bu sefer idari soruşturmaları veya idari baskıyı bizim üzerimizde tehdit unsuru olarak uygulamaya çalışan amirler bizden çekinmeye başladılar. Çünkü bütün samimiyetimle şunu söylüyorum. Eminim KESK'e bağlı bütün sendikalarda öyledir. Eğer KESK'te bir sendikada bir yönetim kadrosuna, yönetim konumuna geldiyseniz, yönetici konumuna geldiyseniz ki asla diğerlerini farklı düşünmüyorum. Mutlaka bir kere her şeyden önce KESK'e bağlı bir sendikaya üye olmak bir farklılık, bir cesaret işi şu ortamda. Eğer yönetici de olduysanız zaten karşınızdaki insan sizi yıldıramayacağını biliyor. Siz de yılmıyorsunuz. Bireysel çıkarlarınızı bir kenara atmışsınızdır. Yani ünvan derdiniz yoktur. Mesela benim en az müdür olarak emekli olmam gerekiyordu. Ben büro şefi olarak emekli oldum. Onu da sınavla aldım. Büro şefliğini de sınavla aldım. Tabii ki engellendik. Mesela muhasebe şefi olmam gerekiyordu. Yazım yazılmıştı. Bana şöyle bir bilgi geldi. 2 ay eyleme çıkma, muhasebe şefliğin gelecek. Ben nasıl eyleme çıkmadan dururdum? Arkadaşlarım dışarıda eylemdeyken ben nasıl içeride çalışırdım? Nasıl eylem kırıcılığı yapardım? Depodan, servis depodan çıkacak makinelerin, trenlerin önüne önce 2-3 tane kadın vardı zaten Adana'da aktif olan. Önce bizler çıkıyorduk ki o hani ataerkil yapının etkisiyle ya kadınlar bile grev yapıyor. Biz de makineden inelim duygusunu yaratabilmek için. Makinistlerin çoğunu biz kadınlar ikna ediyorduk. Yani bir kadın işte yanımızda başka bir makinist arkadaşla hani teknik olarak onlar söylüyor. Kadın olarak varlığımız bile orada pozitif etki yaratıyordu. Bunlar çok önemliydi. Bana eyleme çıkma dediler. Yok dedim ben. Yani alacaksam bu şekilde alırım. Almayacaksam da taviz vermem. Arkadaşlarımın benimle ilgili olarak dudak bükmesini bile istemem. Bu tarz şeyler. Demir yollarındaki eylemlerdeki başarı trenlerin durmasıyla ölçülür. Kaç tren durdu? Kaç tren buradan Adana'dan gitmedi? Veya karşı taraftan kaç tren kabul edilmedi? Bölgesel olarak değerlendirilir şubelerimiz de bizim demiryolu yapılanmasına göredir. İşte birinci bölgede İstanbul şube vardır, ikinci bölgede Ankara şube vardır. İşte biz Adana şube 6. bölgeyi kapsar. Her tren durduğunda mutlaka, trenler durduğunda mutlaka müfettişler geldi. Mutlaka soruşturmalar açıldı. Mutlaka ifadelerimiz alındı. Karşılığında savunmamız alındı. Ücret kesimi cezası aldık. Kademenin ilerlemesinin durdurulması cezası aldık. Uyarı cezaları aldık. Ancak bunların hepsinde dava açtık ve kazandık. Geri iade edildi haklarımız. Son yıllarda, yani ben emekli olmadan önceki son 6-7 yılda yaptığımız eylemlerin hiçbirinden ceza almaz olduk. Çünkü hepsinde dava açıyorduk ve geri geliyordu ve geri kazanıyorduk. Hepimizin, arkadaşlarımın da benim de hepimizin sicil dosyalarımız, biz madalya diyoruz, onur diyoruz, bu cezalarla doludur. Ama hiçbirimizde farklı suç cezaları yoktur mesela. Yani işte görevi kötüye kullanma vesaire vesaire. Çünkü ahlaki değerlerimiz de sağlamlaşıyor, oturuyor, bir sürü şey oturuyor. Onlar bizim için onurdu. O cezalar, kendi adıma söylüyorum, benim için onurdu. Ve o ceza kağıtlarını, bize tebliğ edilen ceza kağıtlarını ben hatıra olarak saklarım. İlk örgütlendiğimiz zamanlarda babamın bana şöyle bir sözü oldu. Sana Kars'tan su içirirler, sürgün ederler gibi. Ben de ona şöyle bir şey söyledim. Eğer siz, çünkü benim babam da memurdu, işte bahsetmiştim sohbetimizin başında, demir yolcuydu, derneklerle uğraşıyordu. Eğer siz zamanında mücadelenizi yeterince vermiş olsaydınız bugün biz bu mücadeleyi yapmak zorunda kalmazdık. Yarın bir gün ben çocuklarımıza biz böyle mücadele verdik. Üzerimize düşen her şeyi yaptık. Başardık veya başaramadık bilemiyoruz dedim. Onu zaman gösterecek. Ama biz bu mücadeleyi verdik diyebilmem için benim bu mücadelenin içerisinde olmam lazım. Ayrıca varsayalım ki sürüldüm. Hiç problem değil. Giderim, dava açarım ve geri dönerim. Bununla ilgili olarak yaşanmış bir sürü dava var. Benim sendikal mücadeleye girdiğim andan itibaren bu konudaki tek diyaloğum bu oldu. Annem, babam veya kendi yakın çevremle. Ha, evlenmediğim için ev sorumluluğum yoktu. Ev sorumluluğum derken yani bakmam gereken, ilgilenmem gereken çocuk veya eş sorumluluğum yoktu. Bu benim daha rahat hareket etmemi sağlıyordu. Ama mesela bizim BTS içerisinde görev alan diğer kadın arkadaşlarımda evli olanlar var, çocuğu olanlar var. Genellikle bunu sadece BTS için söylüyorum. Diğer sendikaları bilemiyorum. Aileler destek oluyorlar. Yani kadınlara destek oluyorlar. Bir şekilde işte eşleri ya politik bir geçmişi vardır, siyasi bir geçmişi vardır veya o da demir yolcudur. Demir yollarının şartlarını biliyordur. Ondan doğru ha ama çok özel, çok içte ev içerisinde vardır yoktur onu bilemiyorum. Ben ailemden yaşamadım. Sadece son dönemlerde genel kurul süreçlerinde arkadaşlarımın farklı listelerde yarıştığımız arkadaşlarımın benimle ilgili olarak haksız eleştirilerinde ciddi bir sıkıntı yaşadığım hatta bunalıp ağladığım bir zaman annemin bana şöyle bir yaklaşımı oldu. Bunlar seni üssün ağlatsın diye mi büyüttük biz diye bir yaklaşım oldu. Onun dışında yani yolumu kesecek herhangi bir şey olmadı. Hep destek olundu. BTS'nin kendi özgün yapısından bahsedeyim. BTS'de kadın olmaktan kaynaklı sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü çok azsınız kadın olarak. Bizim iş kolumuzun benim yönetimde olduğum dönemlerde %98'i erkekti. %2'lik bir kadın vardı. O da limanlar ve devlet hava meydanlarından geliyordu o %2'lik. Demir yollarında o kadar da yoktu. Eğitim seviyesi çok yüksek değildir demir yollarının. Ona rağmen sendikanın içerisinde kadın olmamdan kaynaklı bir sıkıntı yaşamadım. Ancak ilk başlarda, ilk örgütlendiğimiz dönemlerde hani o tırnak içerisinde söylüyorum bu feminist kadınlar, işte bu solcu kadınlar, bu komünist kadınlar gibi nokta nokta nokta devamında söylenenleri hepimiz biliriz bizim gibi düşünmeyen insanların. İlk başlarda bakış açıları öyleydi. Ancak bizim mücadele ettiğimiz sürece sendikamızın başarısı, tutarlılığı bizim yani kadınların dolayısıyla benim duruşumuz görüldükçe bu sefer bir saygınlık oluştu. BTS'li kadınlara saygı duyarlar demir yollarında. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şube başkanı olduğumda iş yerini geziyoruz. İşletmeyi geziyoruz. O zaman da MHP'nin iktidarda olduğu dönem, Türk Ulaşım Sen'in en zirvede olduğu dönem. Karşımda da işte o Türk Ulaşım Sen'in yöneticilerinden birisi, işte MHP'nin aktif insanlarından karşımda ceket ilikledi. Tabii o kendi düşüncesine göre ifade etti. İşte Türk kadını dedi. Böyle bir bakış açısı oldu. Yani erkeklerin egemen olduğu bir yerde kadın olarak sendika gibi bir yerde görev almak ben dezavantajını değil avantajını yaşadım diyeyim. Saygılı oldular. Biraz amiyane tabirle tırstılar. Tırstılar. Çünkü bizlerin erkek arkadaşlarımızla diyalogumuz çok yakındır, çok farklıdır. haftalarca evden çıkarız. Bir hafta boyunca mesela hat boyunda turneye gideriz. Demir yolları hattı üzerindedir bizim örgütleme alanlarımız. Mücavir istasyonlara gideriz. Oralarda belki hayatı boyunca hiç bir tane bile kadın girmemiştir. Sadece yük taşınıyordur. Oralara girdim. Oralarda insanlarla örgütlenme çalışmaları yaptık ama hiçbir zaman rahatsızlık hissetmedim. Kadın olarak rahatsızlık hissetmedim. Ama diğer sendikalardaki kadın arkadaşların sıkıntılar yaşadıklarını duyardım hep. Ama BTS'de ben hissetmedim. Biz de BTS'de öncelikle önce BTS'den çıkarak söyleyeyim. Kendi şubemdeki kadın çalışmalarında üretmeye çalıştığımız her şeyde, yapmaya çalıştığımız her şeyde yolumuz açıldı işin gerçeği. Hem sendikadaki arkadaşlarımız açısından destek oldular bizlere. Hatta çok sevdiğim kankam var, onu da anayım. Onun bir sözü var. Kadın sorunu kadınlara bırakılacak kadar basit değildir der. Böyle esprili de bir şeydir yaklaşımıyla. Arkadaşlarımız, sendikada arkadaşlarımız yolumuzu açtılar. Doğru, somut isteklerle gittiğimiz için yereldeki yöneticiler taleplerimizi yerine getirdiler. Genel, kendi BTS genel merkezine ilişkin düşündüğümüzde tekrar samimiyetle söylüyorum, kadın olduğumuz için yolumuz tıkanmadı. Ancak bu bizim genel merkezimizde de sıkıntı yaşadıysak, KESK'te de sıkıntı yaşadıysak, grupsal çekişmelerden doğru yolumuz kesildi. Öyle bir durumda doğru bir şey de söylesen, farklı bir gruptan olduğun için yolun kesildi. Veya o anda yönetimde olan gruptan olmadığın için yolun kesildi. Doğru, objektif eleştiri de götürsen, kendilerinden olmadığın için, grup belirtmiyorum. Kendilerinden olmadığın için eleştirin taraflı kabul edildi. KESK'te yaşanan bir şey beni çok üzmüştü. İlk kez ben konfederasyonumu kadın olarak dışarıya savunmak zorunda kaldım. Bir taciz olayı oldu. Bu bizim utancımızdır. Utanacağımız bir olaydır. Ve biz kadının beyanını esas kabul ediyoruz. Dünyada böyledir bu. Şeyin tacizi yaptığı söylenen kişinin beyanını kabul ederek kadın arkadaşlarımız onu destekleyen açıklamalar yaptı. En azından o açıklama yapılmamalıydı. Destekler açıklama yapılmamalıydı bana göre. Sonuçta taciz bize yakışmayan, yüzümüzü kızartan, utanacağımız bir şeydir. İş yerinde karşılaştığımız şöyle sözler oldu o zaman. Bak, sizinkiler de ne yapıyormuş? O zaman biz de gerekeni yapıyoruz biçiminde cevabını verdim. Hani o görevden el çektirilme falan vardı. Fakat eğer bu kadar baskı olmasaydı, o zaman KESK ve KESK'e bağlı sendikalardan, tabandan bu kadar baskı gitmeseydi, o şahıs görevden alınmayacaktı. Gelmek istediğim nokta şu. Ben kadınlara ilişkin bir açıklama yaptığımda, farklı bir gruptan olduğum için veya eleştiri yaptığımda farklı bir gruptan olduğum için bu objektif sayılmıyor. Ancak bir taciz olayında birisi sadece kendi gruplarından olduğu için savunuluyor. Bu çok rahatsız edici bir şey. Çok rahatsız edici bir şey. Eğer o görevden geri çağırma olayı falan gerçekleşmeseydi toplu olarak istifalar geliyordu. Bize yakışmaz. Öbürlerine yakışır, bize yakışmaz. Biz hayatın her alanında beraberiz, yan yanayız, omuz omuzayız. Bizler cinselliği tabu gören insanlar değiliz. İki insan istiyorsa istediği gibi her şeyi yaşar. Ama taraflardan birisinin buna gönlü yoksa orada dur demek gerekir. Gereken cezayı en şiddetli şekilde vermek gerekir. Bu beni çok rahatsız etmişti. Çok çok rahatsız edici bir olaydı. Sadece kendi siyasetinden diye birisini savunamam. Kendi siyasetini bırak, kardeşin olsa savunamazsın. Çocuğun olsa savunamazsın. Biz kadınız, feministiz, sosyalistiz, her neyse veya siyasetin neresindeysek. En nasıl söyleyeyim, en sıradan kadın bile, düşünce anlamında söylüyorum veya bilinç anlamında söylüyorum, bizim kadar içinde olmayabilir. Onların bile tepki gösterebileceği bir şeye bizim kim olursa olsun kesinlikle cepheden karşı durmamız gerekirdi. Beni üzen tek nokta o. Katıldığım, en azından gördüğüm kadın kurultayları çok verimli, çok dolu dolu geçiyordu. Yine orada çalışmaların önünde grupsal çekişmeler engel oluyordu. Yine onlar engel demeyeyim de aksatıyordu veya çok fazla, daha fazla üretebilecekken daha az üretilmesine neden oluyordu. Onun dışında kadının olduğu her yer, kadının dokunduğu her yer bence düzenlidir. Bence disiplinlidir. Bir kere bizim doğanın bize vermiş olduğu annelik içgüdüsü var ya, o kadar ayrıntıcı düşünüyoruz. O kadar ayrıntılara hesaplıyoruz ve ona göre çalışmalar üretiyoruz ki. Ama maalesef bazı sendikalarda kadın, önceleri kadın komisyonu biçimindeydi. Mesela kadın komisyonları vitrindi. Üyelere çay, çorba, börek, mörek yapandı. Sonradan kadın sekreterliklerinin zorunlu hale gelmesi, burada daha ciddi çalışmaların ortaya konmasını sağladı. Kadınların daha aktif, daha sözünü söyleyebilir, daha sözünü geçirebilir hale gelmesini sağladı. Bir 8 Mart'ı hiç kimse bilmiyordu. Şu anda ev kadınları dahi 8 Mart'ın nereden tarihçesini öğrendi en azından. Bu basit bir örneği. Anlatabiliyor muyum? Tarihçesini öğrendi en azından. Keskli kadınların özgüvenli duruşu her yerde, her iş alanında. İşte biraz evvelki söylediğimiz gibi. Diğer kadınlara da güven verdi. Mesela bizler, keskli kadınlar, iş yerinde başka bir kadın tacize uğrasa, işte veya mobbinge uğrasa, keskli kadınlar hemen onun yanında duruyor. Hemen ona destek. Mesela süt izinleri konusu, bununla ilgili olarak tabii ki teknik destekler aldık. Hukukçulardan teknik destekler aldık. Ne bileyim, uluslararası toplantılara katılındı, oralardan bilgiler geldi, paylaşıldı. O uluslararası konfederasyonlardan ki kadın çalışmaları ufkumuzu o kadar genişletti ki. Fakat Türkiye'deki bütün koşullardan ayrı tutamazsın kadın hareketini, kadın çalışmalarını. Dolayısıyla sendikal çalışmaları, dolayısıyla KESK içerisindeki kadın çalışmalarını Türkiye'nin genelinden yalıtamazsın. Yani ilk baş, daha önceleri, şu son dönemleri düşünmek bile istemiyorum. Daha önceleri çok iyi bir noktaya gelmiştik. O toplu sözleşmeye hazırlık sürecinde, ondan sonra onu toplu söz görüşmeye çevirdiler ya. Evet. Öncesinde biraz daha baskı kurabilsek o toplu sözleşme olacaktı ama maalesef sarı sendikalar orada yolumuzu tıkadı. Mesela o dönemde toplu sözleşme taslakları hazırlanırken kadınlar kendilerine ait taleplerine ayrı bir çalışma halinde hazırlayıp diğer toplu genel merkezlerinde diğer toplu sözleşme taslaklarıyla birleştirirlerdi. Ondan sonra onlar gider KESK'te birleşir, bir bütün olarak hazırlanırdı. Bunlar yok sayılabilecek emekler değil. Eğer bu görünür olamadıysa, ki bizler gördük, başkalarını bilmiyorum da tırnak içerisinde söylüyorum, görünür olamadıysa bu kadınlarımızın başarısızlığından değil, kadınlarımızın yetersizliğinden değil. Dünya koşulları, Türkiye koşulları, dolayısıyla kendi sendikamızın koşulları diyeceğim. Şöyle söyleyeyim, KESK'li kadınlar bir kere bizim hani o toplantılarımız falan vardır ya, üye toplantısı olur, temsilci toplantısı olur, işte temsilciler kurulu olur, genel temsilciler kurulu olur. Onların her biri bir okuldur. Ben biliyorum ki KESK'li kadınlar yola çıkarken, KESK oluşurken hiçbirimizin sınıf bilinci bu kadar gelişkin değildi. Her toplantı bir okuldu bizim için. Bir kere insanda sınıf bilinci oluştuktan sonra daha bir özgüvenli oluyor. Nereye ait olduğunu biliyor. Neyi yapabileceğini biliyor. Bu kadınlar için de böyle. Birey olduğunun farkına varıyor. Bu şimdi kadın sendikada, KESK'e bağlı bir sendikada birey. Öyle görülüyor. Öyle hissettiriliyor. Yani bu bütün sendikalarımızda böyledir, birey. Kadın o sendikası kendisine birey olduğunu hissettirdiği için evde de birey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Kendi iş yerindeki haklarından, sınıfsal haklarından, sendikanın kendisine verdiği kadın hakları bilincinden yola çıkarak evde de birey olduğunu ortaya koyuyor. Evde de sözünü geçiriyor. Dolayısıyla sendikanın böyle bir eve böyle bir yansıması oluyor kadınlar açısından. Çevredeki iş yerindeki amiri kadına KESK'li oldu, biraz evvel anlattığım gibi KESK'li olduğu için çok da fazla baskı yapamıyor artık. Hep bizim şeyde, iş yerlerinde, genel müdürlükte falan şöyle bir söz vardır: yetkili sendika, etkili sendika. BTS hiçbir zaman yetkili sendika olmadı ama etkili sendika oldu. Bizim 8 Mart kutlamalarımızdan sonra fiilen kadınlar işe gitmez oldular. Yasa izin vermedi, izin hakkını vermedi. Ama biz fiilen işe gitmiyorduk 8 Mart'ta. Sendikada toplantımız var, kadın toplantımız var diyorduk. Ve Türkiye'nin her yerinde böyleydi bu. Mesela böyle bir fiili durum yaratıyorduk ve belki hayatında hiç eyleme katılmamış da olsa KESK'li bir kadın oraya toplantıya geliyordu. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz hiçbir şey olmadıysa bile en basit haliyle bu tarz etkisi oldu. Bu tarz bir dönüşüm oldu. O dönüşüm o insanı aktif hale getirdi belki. Belki sendikada aktif bir birey oldu. Belki yönetimlere geldi. Bu tip dönüşümler oldu. Yani kendi içimizde eleştiririz ama KESK'in gerçekten kadınlarımıza kattığı çok şey var. İşte kadınlar arasında dayanışma bence hayat bulmadı. Tam olarak hayat bulmadı. Bulamadı derken tam olarak karşılık bulamadı diyeyim. Kadın dayanışmasının bence önündeki engel, hani KESK'in dışındaki engelleri saymıyorum, onlardan yalıtarak söylüyorum, Gruplar çekişmelerimiz engel oldu. İşte biraz evvelki örneğini verdiğim taciz olayı. Orada dayanışamadık. Onu yapamadık. Her kadın dönüp kendi grubuna hesap soracaktı. Kendi adıma söylüyorum, ben sordum bir toplantımızda. Biz neredeyiz? Burada biz neredeyiz dedim. O anda cevap veren arkadaş şunu söyledi. Konu bize geldiğinde şahısla görüştük. Ailesi devreye girdi. Ailesi lütfen karışmayın dedi. Biz orada durduk. Yani sonuçta aile olayı olduğu için. Burada benim muhatabım bir erkekti. Yani bir erkek arkadaşımdı. Kendi grubumdan bir erkek arkadaşımdı. Biz burada sessiz kalmamalıydık biçiminde bireysel tepkimi göstermiştim. Bu olayı hani düşüncelerimi anlatabilmek açısından örnekliyorum. Sonrasında işte neyse söylemek istediğim şu. Grupsal çatışmalar tam bir kadın dayanışmasının önünü tıkadı. Mesela biz şu kararı çıkartamadık kadın toplantılarımızda, sendikalarda. İşte sonuçta hepimiz keskliyiz. BTS'de kadın sayısı çok az. Koşulsuz aday olan kadınlara oy verelim. Bu kararı çıkartamadık. Bunu kadın arkadaşlarımızdan dolayı da çıkartamadık. Yani sadece erkek arkadaşlarımız değildi. Kadın arkadaşlarımızdan dolayı da çıkartamadık. Mesela bir kadın temsiliyeti olsun istedik genel merkezlerde. Kadın sekreteri kadın olsun. Tabii şeyden de, yerel koşullar durumundan da farklı olarak, işte bizim genel merkezimiz Ankara'daydı. Profesyonel yöneticimiz olamazdı. Ankara'da olmak durumundaydı yöneticilerin çoğunun. Şey yapamadık. Bunu gerçekleştiremedik. Biz de bunu gerçekleştiremedik. Diğer sendikadaki arkadaşlardanla olan sohbetlerde ve grup toplantılarında edindiğim izlenim de aynı şekildeydi. Yani grup çatışmaları, çekişmeleri, çatışma demeyelim de rekabet diyelim. Rekabeti kadın kimliğinin önüne geçiyor. Mesela en kolay dayanışma, gerçi o da keskin kararıydı ve uygulandı. Buna dışarıdan da destek geldi. O hani eylem, kadın eylemi vardı. Pantolon giyme eylemi falan vardı. Orada diğer mesela sendikalı olan olmayan insanlar da destek verdiler. Şeyle şimdi ne zaman tam dayanışabiliyoruz biliyor musun? O sorunu, kendi sorunu hissettiği zaman. Mesela pantolon giyinmek tüm kadınların sorunuydu. O yüzden dayanışabildi kadınlar orada. Bu tip mesela 8 Mart. 8 Mart'ta daha önce içi boşaltılmaya çalışılıyordu. İşte yok dünya kadın günü, bilmem yemekler düzenleniyor, göbek atılıyor falan. Onun içeriği öğrenildikten sonra, tarihçesi öğrenildikten sonra kadınlar 8 Mart'a sahip çıkmaya başladılar. İşte aidiyet duygusunun gelişmesi. Bu sorun bana ait. Bugün benim günüm. Gibi. Hani biraz evvel söylediğim o grev örgütlenmesi vardı ya, orada insanların direkt cebini ilgilendiriyordu. Bu sorun benim sorunum dedi. Ait hissetti. Çok uçuk taleplerle, uçuk demeyeyim, tırnak içerisinde, bizim taleplerimizin hiçbiri uçuk değildir ama tırnak içerisinde uçuk diyeyim. Diğer insanlara göre diyelim, hani çok da belki sınıf bilinci olmayan insanlara göre diyelim. Uçuk taleplerle çıktığınız zaman ait hissetmiyor. Onun için mücadele etmek gerekmez gibi geliyor. Yani bu tarz örnekler. Ait hissedecek, direkt kendi sorunu hissedecek. Şey, direkt ateş kendisini yakacak. Ancak o zaman dayanışabiliyor. Ancak o zaman bir araya gelebiliyor. Keskli kadın olmak Sema Tataroğlu'nun %80'ini ifade ediyor. %20'nin üzerine %80 koydum. Koydum derken bu mücadele sürecinde ben oldum. Hani ailenin verdiği kültür vardır, temel vardır, ahlaki değerler vardır. O temelin üzerine inşa edersin. Benim temelimin yarısını da keskli kadın olmak koydu. Eleştiririz, sıkıntı yaşadığımızı söyleriz, üzülürüz, üzerler bizi, arkadaşlarımız üzerler, yıpratırlar, yıpranırız, yoruluruz ama keskli kadın olmak ayrı bir şey, farklı bir şey. Ben birey olarak, yani ailemde eşit olarak büyüdüm. Yani kız çocuk, erkek çocuk ayrımı görmedim. Fakat toplum öyle değildi. Toplumda da o şekilde durabilmek, toplumun doğru bildiği değerlerin karşısında hayır bu doğru değildir diye dimdik durabilmek konusunda gücümün çoğunu keskten aldım mesela. Kesk benim için ciddi bir okuldur, hayat okuludur. Sadece hayat değil, siyaset okuludur. Biraz evvel de söyledim, her toplantı ayrı bir dersti, ayrı bir okuldu. Her eylem. Çok sağlam dostluklar oluşuyor. Yoldaşlık duygusundan doğru bu dostluklar oluşuyor. İşte biraz evvel konuştuğumuz gibi Ankara'da katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımıza bu kadar üzülmemiz, bu kadar yıpranmamız, acımızın, öfkemizin hiç hafiflememesi, o ateşin hala yanıyor oluşu ve yanacak. Yanacak. Bunların hepsini bize veren kesk, keskli olmak. Başka bir örgütte böyle olmazdım diye düşünüyorum ben. Gerçekten böyle olmazdım diye düşünüyorum. Gerçekten keskli olmayan kadınlar iş yaşamında da, özel yaşamında da birçok şeyin farkında olmadan yaşıyor demektir. Teğet geçiyor demektir. Keskli olmak bir ayrıcalık, bir farklılık. Farklılık derken kendini çoğunluktan ayırmak anlamında değil. Sana verdikleri anlamında. Yani bunu sen de yaşıyorsun. Senin gibi birçok arkadaşımız da yaşıyor. Grevi örgütlediğimiz dönemde işte rayda yürüyüşümüz vardı. Bölgelerden belli yerlerde toplanılıp Ankara'ya gidilecek ve bu özelleştirmeye karşı, demir yollarının özelleştirmesine karşı rayda yürüyüştü. Sanıyorum 2013'tü, yanlış hatırlamıyorsam. Grev tarihi de öyle. Herhalde 2012 veya 13'tü. Arkadaşlar Antep'ten bu tarafa, Adana'ya doğru geliyorlardı. Adana'dan ben dahil olacaktım. Ve Ankara'ya kadar gidecektim. İzmir grubuyla buluşacağız İç Ege'de. Oradan Ankara'ya geçeceğiz. Gece yarılarına kadar istasyonlara giriyoruz, çıkıyoruz falan. Tabii duygusal tepkiler verdiğimiz de oluyor. Yollardayız, yorgunuz. İç Ege'de bir istasyona girdik. Adamcağız 24 saat istasyonda. Tren geleceği zaman iniyor, istasyonu açıyor. Ondan sonra kapatıyor falan. Bir kere insan hakları evrensel bildirgesine aykırı. 24 saat iş yerinde kalmak. Ya dedim niye? Yani biz örgütlenmekten bahsediyoruz işte. Demir yollarının özelleşeceğinden, iş güvencemizin kalmayacağından falan bahsediyoruz. Niye çekiyorsun bunu dedim. Yani bir yerde örgütlenmek lazım. Ya beni sürerlerse dedi. Dedim ya bu dağ başından sürülsen nereye sürüleceksin? Böyle bir korku da salınmıştı. Neyse biz bir şekilde ulaştık. Bir hafta boyunca işte şehir merkezlerine yürüyerek giriyoruz. Anlatıyoruz, konuşuyoruz falan. Ankara'ya gittik. Sabah garda şey yapılacak, basın açıklaması yapılacak. Tüm demokratik kitle örgütleri orada, partiler orada. Ve iki kol Ankara gara giriş yapacak. Biri girişten, biri çıkış tarafından. Orada da buluşacaklar, konuşulacak. Ben çok fazla kürsüde bulunmamışım o zamana kadar. Konuşma falan çok fazla yapmamıştım. Şube yönetimindeydim ama çok fazla konuşma yapmamıştım. Otobüsün üzerinde anons edilmesi gerekiyor. İşte yürüyen arkadaşlar girerken Türkiye'nin bazı illeri sayılarak işte oradan geliyorlar, şu nedenle geliyorlar falan filan gibi. Dediler ki bir kadın sesi lazım. Çıkacak arkadaş gelmemiş mi, hastalanmış mı, öyle bir şey. Tek kadın benim yine. Hadi çık otobüsün üzerine dediler. Çıktım. Yanımda da bir erkek arkadaş, o zamanki genel merkez yönetiminde olan bir arkadaşımız. İşte konuşuyoruz. Benim sesim de kalın zaten. Etkili bir ses. Bu mikrofon olarak. Ve bir süre sonra arkadaşın sesi gitti. Erkek arkadaşın sesi de gitti. O basın açıklamasına başlayana kadar anonsu tek başıma götürdüm. Ve hayatımda ilk kez diyebilirim elime mikrofon aldım. Ve otobüsün üzerinde bangır bangır o hiç unutamayacağım bir anımdır ve fotoğrafım var otobüsün üzerinde. Diyorum yarın bir gün onu ben torunlarıma göstereceğim. İşte biz böyle mücadele ettik. Doğrusu da oydu, hani biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz ya siz diye. Bunların hepsi de okul işte. Biraz evvel söyledim ya, yani o istasyonlardaki sohbetler okul, karşılaştığınız insanlar okul, bu yaşadıklarınız okul. Bunu hiç unutamam. O benim için güzel bir anıdır. Duygusal bir anıdır.